Sayfa 1. 1. kısım. Sara'nın mektupları. Sara'dan Adnan Paşa'ya. Benim bir tanecik Paşa babacığım. Annemle yol hazırlıklarımızı bitirdik. Bir haftaya kadar İstanbul'dan hareket ediyoruz. Seni göreceğim için ne kadar sevindiğimi bilemezsin. 2 seneden beri hasretine nasıl dayandığımı anlayamıyorum. 7-8 ay evvel mutlaka Erzurum'a gelmek istemiştim. Razı olmadın. Mektubunda "Benim de seni çok göreceğim geldi, Sara," diyordun. Ne yapalım ki buraların kışına dayanamazsın. Nazlı, naif bir İstanbul çocuğusun. Sonra bu mevsimde yolculukta çekilir bir şey değildir. Annen mektubunda yazıyordu. Geçen gün adaya gidiyormuşsunuz. Şiddetli bir lodos varmış. Birdenbire betin benzin kül gibi olmuş. Korkudan, asabiyetten ağlamaya başlamışsın. Bir saatlik bir ada seyahati, küçük bir lodos seni bu derece sarsmış. Bu mevsimde kocaman bir Karadeniz seyahatine nasıl tahammül edersin? Sonra Trabzon'dan Erzurum'a kadar karayolculuğun da ayrı bir mesele. 5-6 ay dişini sık. Yazın nasıl olsa seni de anneni de birkaç ay buraya aldıracağım. Paşa babacığım, bütün kış ben bu güzel seyahatin hayaliyle yaşadım. Müteselli oldum. 2 gün evvel dayım Rıza Bey ile yengem Makbule Hanım İstanbul'a geldiler. Bir aya kadar kızları Vesime'yi evlendirecekler. Çiftliklerinde büyük bir düğün yapacaklar. Dayımla yengem, ille düğünde Sara'nın da bulunmasını isteriz. 1-2 ay hem eğlenir hem de hava tedbirli eder, diye tutturdular. Vesime'ye gelince hüngür hüngür ağlıyor. Biz seninle beraber büyüdük. Düğünümde bulunmazsan gelinliğim içime sinmeyecek, diyor. Bu kadar ısrarla yüzüm tutmadı. Ben karışmam. Paşa babama mektup yazın. O ne emederse ben razıyım, deyip kurnazlıkla işin içinden sıyrıldım. Sana kim bilir neler yazacaklar, ne diller dökecekler. Sen dünyada olamaz. Saraya göreceğim geldi ve hem mehal bu yaz onu Erzurum'a aldırmalıyım, diye cevap verirsen emi benim cici paşa babacığım. Doktor Haydar Bey de bir münasebetsizlik çıkardı. Güya bu sene biraz zayıf düşmüşüm. Ufak bir küre muhtaç imişim. Dayımın Marmara'daki zeytinliğinde temiz havanın güzel güneşin içinde birkaç ay yaşamak benim için pek iyi olurmuş. Bunlar bence hep masal kabiliğinden sözler. Gerçi kendimi geçen seneki kadar iyi hissetmediğimi senden saklamayacağım. Fakat bence bunun asıl sebebi senin hasretindir. Hem yollarda rahatsız olsam, hasta olsam, hatta oraların sert havasına dayanamayıp ölsem ne çıkar? Değil mi ki sevgili paşa babamı göreceğim? Fakat Erzurum'da ölürsem beni tabii oraya gömmen lazım gelecek. Sen orada kaldığın müddetçe bir diyeceğim yok. Gökyüzünün sende 9 ay geceli gündüzlü mezarıma döktüğü kardan yasiminlere sen de birkaç beyaz çiçek ilave edersin. Fakat sen askersin. Başka yere nakledildiğin zaman ben ne yaparım? İlah ilah ilah. 2. Sara, telefonda. Sara Hanım'ı istiyorsunuz. Sara benim efendim. Ferhan, o halde ben kimim? Sara, herhalde teklifsiz bir arkadaş olacaksınız. Fakat sesinizi alamadım. Daha doğrusu bu sesle bir arkadaşım var. Ama o şimdi çok uzakta. Adana'da. Adana ile henüz telefon muharebesi başlamadı zannederim. Ferhan, Sara. Sara, hafif Ferhat ile Feryat ile Ferhan. Şüphem kalmadı. İstanbul'a geldin, öyle mi? Ferhan, 2 saat evvel vapurdan çıktık. Şimdi sana otelden telefon ediyorum. Sara, tabii kocan da beraber. Ferhan, tabii. Benim ondan ayrı İstanbul'a gelmeme nasıl ihtimal verirsin? Sara, düğününüz üzerinden 1 sene geçtiği halde demek eski sevda elan devam ediyor. Ferhan, eskisinden daha şiddetli. Sara, İstanbul için nadide bir vefa ve muhabbet numunesi olacaksınız. Allah bu memleketi ve bu asrı emsali kestirinizle müşerref etsin aziz çocuklar. Ferhan, alay ediyorsun Sara. Sara, belki alay, belki biraz kıskançlık. Çünkü ben her güzel şeyi kıskanırım. Her neyse, niçin doğrudan doğruya bize inmedin? Ferhan, kocamın biraz vahşi tabiatlı olduğunu bilirsin. Israr etsem tabi razı olacaktı. Fakat eminim ki sıkılacaktı. Yarın erkenden seni görmeye gelirim. Sara, uykuda bulursan uyandır. Ziyanı yok. Sana havadislerim var Ferhan. Büyük bir kaza geçirdim. Az daha beni bulamayacaktın. Ferhan telaşla. Ne söylüyorsun? Otomobil kazası falan mı uğradın? Sara gülerek. Hayır hayır. Öyle kaza değil. Paşa babam annemle beni az daha Erzurum'a aldırıyordu. Geçen kıştan beri öyle üzüntüler geçirdim ki. Bereket versin tedbirde kusur etmedim. Etrafımdakilerin de çok yardımını gördüm. Ferhan, tehlike tamamıyla geçti mi? Sara, evet. Annem öbür gün kendi kendine gidiyor. Ferhan, hayret edilecek şey. Ya sen? Sara, çok uzun. Yarın anlatırım. Ferhan, dünyada yarına sabredemem. Sara, o halde söyleyeyim. Paşa babam geçen sene gelecek yaza sizi muhakkak Erzurum'a aldıracağım diyordu. Ne kadar inatçı bir adam olduğunu bilirsin. Askerlik hayatında dediğimi yapmaya, etrafındakilerini mutlaka yaptırmaya alışmıştır. Daha geçen sonbaharda içime bir ateştir düştü Ferhan. Gelecek yazın en güzel aylarında İstanbul eğlenirken, İstanbul'daki arkadaşlarım eğlenirken ben Erzurum'da ne yapacaktım? Ferhan, peki ama sen paşa babanı çok severdin. Göreceğin gelmedi mi? Sara, yine seviyorum. Hasretinden yandığımı mektuplarda yazarken yalan söylemiyorum. Fakat ne yapayım? Şimdilik İstanbul'a feda etmek elimde değil. Ferhan, Erzurum'da nihayet 3-4 ay kalacaksınız. Fazla değil ki. Sara gülerek, 5 dakikada çok az zaman değil mi? Fakat mesele bir balığa. Lütfen 5 dakika denizden çıktığınızda kumsalda oturalım, sonra yine dönersiniz diyebilir misin? İstanbul'da ben denizde balık gibiyim. Dışarıda yaşayamam. Sonra başka bir tehlike de vardı. Ya paşa babam hazır gelmişken bu kışı da burada geçiriverin. Zaten havalar da bozuyor deseydi ne yapardım? Yollar karla kapanıyor. Dağları duman bürüyor. Babam selamlıkta yaverleriyle tavla oynarken biz annemle basık tavanlı, karanlık bir odada kurt, çakal seslerini dinliyoruz. Fazla olarak bu saatlerde İstanbul'un çılgınca eğlendiğini düşünüyorum. Allah yazdıysa bu olsun. İnsan bir kere dünyaya geliyor. Öldükten sonra mezara girmeyi anlarım. Fakat yaşarken hem de benim gibi yaşarken. Ferhan, paşa babanı darıltmaktan korkmadın mı? Sara, babamla çok sevişiriz. Benim Erzurum'a gitmem bu sevgi için bilakis çok tehlikeli olurdu. Çünkü orada babamdan başka kimseyi göremeyeceğim için çabucak bıkıp usanacaktım. Şimdi onu düşünürken sevimli yüzünü gözümün önüne getirirken duyduğum tatlı rikkati kaybedecektim. Sonra İstanbul'dan ayrılmama o sebep oldu diye gizli gizli onu kızacak kim bağlayacaktım. Nihayet belki aramızda münakaşalar da olacaktı. Ben isyan edecektim. Görüyorsun ya Ferhan, korkunç bir aile faciası gülerek. Benim İstanbul'da kalmam işte bütün bu tehlikelerin önünü aldı. Ferhan, darılma Sara. Sen korkunç bir mahluk olmaya başlıyorsun. Her neyse paşa babanın nasıl fikrinden vazgeçirsin? Sara, geçen sonbahardan itibaren mektuplar yazmaya başladım. Dayanamıyorum. Mutlaka geleceğim diyordum. O, mümkün değil, yazı bekle. Şunun şurasında 5-6 ay kaldı diye adeta yalvarıyordu. Böylece benim Hüsniye niyetime hatta biraz İstanbul hayatından sıkıldığıma derin surette inanmaya başladı. Bu mektuplarda hafifçe sıhhatimden şikayet ediyordum. Mamavif bu noktada en büyük yardım Doktor Haydar Bey ile annemden gördüm. Zavallı Haydar Bey'i bir gün zorla masanın başına oturtarak bir mektup dikte ettim. Sıhhatim için bazı küçük endişeler olduğunu, bu sene uzun bir yolculuğa çıkmamı muvafıf göremeyeceğini yazdırdım. Bu mektup güya benden ve annemden gizli olarak paşa babama gitti. Annem de zaten kalmama taraftar. Ferhan, niçin? Sara, tabii her şey evvel sıhhatim için. Çünkü ona da pek iyi olmadığımı, uzun yolculuklara, bahusuz denize dayanamadığımı gösterecek bazı mini mini komedyalar oynamak lazım geldi. Bir gün ada vapurunda küçük bir baygınlık geçirdim. İki gece uyuyamadan dans etmiştim. Annem bunun olursa atfetti. Mamafif benim İstanbul'a dönüşüm bir cihetten annemin de işine yarayacak. Çünkü paşa babamın onu Erzurum'da 3 aydan fazla alıkoyması tehlikesini de önüne alıyor. Ferhan, Herhalde İstanbul'da seni sık sık göreceğim için memnunum. Sara, maalesef istediğin kadar çok ve sık görüşemeyeceğiz Ferhan. Çünkü benim en aşağı 30-40 günlük küçük bir seyahatim var. Ferhan, şaka söylüyorsun. Sara, böyle neşesiz şakalara insanın dili varır mı? Maalesef öyle. Bereket versin ki gideceğim yer uzak değil. Marmara sahilinde bir köy. Vapurla 6-7 saatle gidiliyormuş. Ferhan, bu seyahat mutlaka lazım mı? Sara, lazım olmasa İstanbul'u bırakır mıyım? Erzurum'dan biraz da bu seyahat sayesinde kurtuluyorum. Dayım Rıza Bey'in de küçük bir zeytinliği olduğunu bilirsin. Eskiden senede 2-3 ay oraya gider, hem işleriyle meşgul olur hem de hava tedbiri yapardı. Zafer'den sonra ona bir çiftlik merakı arız oldu. Zaten Şurayi Devlet'teki memuriyeti de lağv edilmişti. Kalabalık ailesini geçindirmek için İstanbul'da sıkıntı çekiyordu. Orada Yunan işgali zamanında yanan küçük bağ kulesi yerine büyüyecek bir köşk yaptırdı. Çoluk çocuğunu toplayıp gitti. İşleri çok iyi gidiyormuş. Şimdi de kızı Vesime'yi yerlilerden Zengin Bin Geç ile evlendiriyor. Ferhan, demek zavallı Vesime bir köy kadını olup kalacak. Sara, Vesime bilakis çok talihli çıktı. Damat bey senin bildiğin köylülerden değil. Senelerce Avrupa'da kalmış, ziraat tahsil etmiş. Sonra İstanbul'da ailesiyle görüştüm. Ekseri dışarılık zenginleri gibi bizden daha fazla İstanbullu. Nişantaşı'nda evleri var. Senin hemen yarısını burada geçiriyorlar. Herhalde bizim zavallı saf vesimesiz için ümidinden çok fazla parlak bir parti. Bir ay sonra Zeytinlik'te muhteşem bir düğün yapılacak. İşte ben biraz da bu düğün sayesinde İstanbul'a kalacağım. Dayımı, yengemi, Vesime'yi kışkırtarak babama uzun rica mektupları yazdırdım. Doktor Haydar Bey de Zeytinlik'te 3 aya kadar hava tedbiri etmeme ihtiyaç gösterince. Ferhan, paşa baban da razı oldu değil mi? Sara, benim paşa babam dünyadaki babaların en iyisidir. Yalnız bir kabahati var ki affedemiyorum. Ne olur hiç olmazsa bir haftacık İstanbul'a gelse de yüzümü görse. Ferhan gülerek, vah paşa babanın hayırlı kızı vah. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Evvela 30-40 günden bahsediyordun. Şimdi seyahat müddetini 3 aya çıkardın. Sara gülerek, 3 ay dedim ama havasının yarayıp yaramayacağını şimdiden kestirilemez. Doktor Haydar Bey belki daha çabuk İstanbul'a dönmeme lüzum gösterir. Sonra daha başka ihtimaller var ki bu 30-40 günü yarı yarıya indirilebilir. Mesela Vesime'nin düğün eşyası arasında belki bazı eksikler görürüm. Yahut bazı şeyleri gözüm tutmaz. Dayımın kızı için her fedakarlığa, her zahmete razı olduğumdan bir hafta sonra belki İstanbul'a dönerim. İstanbul'da siparişler belki düğün haftasına kadar uzar. Düğünden sonra yeni evlilikler belki küçük bir İstanbul seyahati yapmak isterler. Daha olmazsa hastalanırım. Görüyorsun ya, seyahatimin 3 ay 15 güne inmesi ne hiçbir mani yok. Ferhan, sen hiç değişmeyecek misin Sara? Sara, sebep görüyorsan öyle söyle. Mafif, nasıl yaşadığımı, ne kadar eğlendiğimi öğrendiğin zaman İstanbul'un niçin bu kadar ehemmiyet verdiğimi anlayacaksın. Bir kere fevkalade eğlenceli bir grubumuz var. Arkadaşlarımız sayın. Nermin, Vedat'ı tanırsın değil mi? Ferhan, Sara, cevap vermiyorsun. Ferhan, kendi kendine. Matmazel, konuşuyorduk. Matmazel, Matmazel. Bir dakika, bekledikten sonra Neminade telefonu bırakır. Ah bu bizim telefonlarımız. Gazetelerin şikayet ettiği kadar var. İnsan bir arkadaşına iki çift mühim söz söyleyemiyor. 3. Sara'dan Nermin'e. Sevgili Nermin, bir haftadan beri sana mektup yazamadım. Kim bilir ne kadar dargınsın. Burada bulunduğum müddetçe güya her gün mektuplaşacaktık. Sen bana İstanbul'dan haber verecektin. Ben sana burada gördüklerimi yazacaktım. Böylece Marmara'nın bu cansız, küçük köyünde bir derecede kadar can sıkıntısından da kurtulmuş olacaktım. Sözümde durmadığım için bana kızma. Bir kere burası hiç tahminin gibi çıkmadı. Şimdi sana mektup yazmadan da eğlenebiliyorum. Fakat sükutumun bundan çok daha ciddi bir sebebi var. Bu küçük iskeleye haftada ancak iki defa vapur uğruyor. İşte öyle bir mazeret ki akan suları durdurur değil mi? Tabii mektuplarımın posta güvercinleriyle uçacak değilim. Bari o iki posta da arızasız gelip gidebilse. 3 gün evvel şiddetli bir lodos vardı. Vapur kayalık sahilimize uğramaya cesaret edemedi. Denizin beyaz köpükleri üstüne inci dumanını savurarak uzaklardan geçip gitti. Sandıklar sepetlerle iskelede bekleyen zavallı yolcular baka kaldılar. Mamavif ben vapurdakilere daha ziyade acıdım ve güldüm. Çıkacakları iskeleyi uzaktan görüp fırtınanın kıyametin içinde İstanbul'a yollanmak zavallıları kim bilir ne kadar aptallaştırmıştır. Zeytinliğimiz sahilden 3 çeyrek kadar uzaktadır. Dayımın İstanbul'dan getirdiği küçük bir hasır fayton vardır ki kasabaya onunla gelinip gidilir. Mektubumu kendi elimle posta kutusuna atmak istemiştim. Fevkalade bir hürmet ve iltifat eseri olarak o gün seyislik vazifesini dayımın damadı Remzi Bey yaptı. Vesime hakikaten talihli kızmış. Remzi Bey biraz fazla saf olmakla beraber çok temiz ve nazik bir çocuk. Konuşa konuşa iskeleye indik. Kasabanın küçük rıhtımında o gün beklenilmez bir kalabalık ve canlılık vardı. Buna evvela fırtınanın uyandırdığı merakı atfetmiştim. Fakat Remzi Bey asıl sebebi anlattı. İskelemize haftada 2 defa vapur uğramasına bayram Panayır kabilinden mühim bir hadisedir. Kasabanın yeknesak hayatına biraz değişiklik gelir. Civar köyler ahalisi kasabaya inmek için o günü o saatte beklerler. Çarşıda dükkanlar kapanır. Köşe başlarında pazarlar kurulur. Esnaf, memurlar, askerler deniz kenarında piyasaya çıkar. Kasaba kadınları yemiş, hatta yemek sepetleriyle deniz kenarına dökülür. Zaten güzel kasabamızın bütün eğlencesi bundan ibaret gibidir. Remzi Bey'in sözlerinde ve sesinde hafif bir hüzün vardı. Zavallı ziraat mühendisi galiba Avrupa'yı hatırlıyordu. Hasılı haftada 2 defa buraya vapur olması kasabada şiddetle hüküm süren can sıkıntısı hastalığı için muvakkat bir ilaç oluyor. Ahali gümrük binası önündeki küçük meydanlara toparlanarak İstanbul'dan gelen yeni çehreleri bekliyor. Bilhassa 1 hafta evvel benim tesirim çok müthiş oldu. Beraber olup da görmediğim Nermin, ben vapurdan çıkan bir yolcu değil, adeta sahneye çıkan en meşhur bir aktist dedim. Beni karşılamaya gelenlerle selamlaşarak, gülüp konuşarak yürüyordum. Etrafımda geçen şeylerin hiç farkında değil gibi görünüyordum. Fakat benim uzun talimlerle elde ettiğim bir hassa var. Hiç sezdirmeden, etrafımdakilere, karşımdakilere hiç bakmadan her şeyi görmek, bütün gözler hayret ve meftuniyetle bana bakıyor, ahali beni daha iyi görmek için birbirini çiğniyordu. Tekrar yoluma çıkmak için bir kere daha yakından bakmak için zorla kalabalığı yarıp geçenler, koşup düşenler, kavga edenler bile oldu. Hasılı tam bir sahne muvaffakiyeti, yalnız el çırpıp alkışlamaları da kaldı. Hiçbir muvaffakiyeti bu kadar süratle etrafa yayılamazdı. Nermin, dayımın arabası küçük bir mescidin önünde bekliyordu. Oraya gidinceye kadar kahvelerden saltalı, puturlu, çeşit çeşit insanlar, bir karakoldan jandarma neferleri fırladı. Pencerelerden başlar sarktı. Mamavif, şunu söyleyeyim ki burada şöhretim günden güne büyüyor, mutlaka görülmesi lazım bir şey haline geliyorum. Nitekim bundan 4 gün evvel, yani dayımın damadı ile kasabada indiğim fırtına günü de etrafımda adeta bir nümayiş oldu. Rıhtımın iskeleye epeyce uzak bir köşesinde durmuştum. Ben arabamın içinde o yerde beyaz köpükler içinde kalan denizi seyrediyorduk. Etrafımızda yavaş yavaş bir toplanma başladığını fark ettim. Genç, ihtiyar, sivil, asker, hoca, birçok insan arkamızdaki yaya kaldırımın üstünde saf saf diziliyorlardı. Ben hiç bu derece hislerini, zaaflarını göstermekten çekinmeyen, saf, samimi, laubali insanlara tesadüf etmedim. Sırıta sırıta beni seyrediyorlar. Hemen hemen işitebileceğim bir sesle birbirimize mülahazalarını söylüyorlar. Arkada kalanlar ayaklarının ucuna basarak yükseliyorlar. Dedim ya, tıpkı bir tiyatro veya sinema sahnesi önündeki seyircilerin hayran vazifesi. Bunlar da acaba ne derler? Bizi ayıplarlar mı? Sıkılırlar mı? Mülahazı katiyen yok. Mamavif Yüzüm deniz tarafına dönük olduğu için beni pek istedikleri gibi göremiyorlardı. Bazıları da dalga serpintileriyle ıslanmayı göze alarak önümüzde piyasa ediyorlardı. Nitekim genç bir jandarma zabiti bir geçit resminde yürür gibi vakur, sert bir eda ile geçiyor, yan gözle bana bakıyordu. Rıhtımın kenarında kırılan bir dalga müthiş bir serpinti yaptı. Adamcağızı tepeden tırnağa kadar ıslattı. Bir kahkahadır koptu. Zabit birdenbire şaşaladı. Kızdı. Olduğu yerde durup dönerek gülenlere gazap ve tehdit dolu bir nazar fırlattı. Başka zamanda olsa şüphesiz bu bakış insanı korkuturdu. Fakat yüzünden gözünden, üstünden başından sular akarken gülenler içinde ben de vardım. Belki bunun için belki de bir kadın önünde aksilik etmeyi elegan ve galan bulmadığı için vazgeçti. Hastalık kızayım dedi olmadı. Güleyim dedi beceremedi. Yüzü yakasındaki alt çuha rengine girdi. O kollarından paçalarından akan sulara rağmen hala vakur ve muhteşem yürüyüp giderken bir ikinci dalga rıhtımın taşlarında parçalandı. Bulut gibi havaya dağıldı ve tepemizden aşağıya geçti. Bu ikinci hengamenin kahramanı arabanın önünde duran Remzi Bey oldu. Dayımın damadının güzel beyaz pantolonun bir saniye içinde çamur rengine boyandı. Aileden bir kısmı yine gülerken 3-4 kişi dalgadan ürküp hırçınlaşan atın başına koştular. Remzi Bey mahcubane gülümseyerek "Artık gidebilir miyiz Sara Hanım?" dedi. "Zannederim ki bekleyecek bir şeyimiz kalmadı." "Gidelim efendim," dedim. Remzi Bey dizginliğine elini aldı. Önümüzdeki kalabalık yavaş yavaş açılarak bize yol verdi. Acaba dar ve tenha sokağa girdi. Remzi Bey başını çevirmeden benimle konuşuyordu. "Sara Hanım, köyümüzde müthiş bir sükse kazandınız. Öyle mi efendim? Ahali oraya denizden ziyade sizi seyretmek için toplandı. Öyle mi efendim? Hiç farkında değilim. Denize bakacak yere arkanıza dönüp baksaydınız neler görecektiniz. Öyle mi efendim?" Dayımın damadı bana bilmediğim şeyleri öğretirken ara sıra dönüyor, gözlerini küçülterek kurnaz bir tebessümle bakıyordu. Zavallı Remzi Bey bana yepyeni şeyler öğrettiğine kanıydı. Onu dinlerken gülmemek için kendimi zor zapt ediyordum. Vesimi'nin nişanlısı çok güzel ve malumatlı bir genç. Fakat tahammül edilemeyecek kadar saf. Birbirlerini ne iyi buldular değil mi? Hasılı o gün sana yazdığım mektubu postaya vermeden geri döndüm. Mamavif çok bir şey kaybetmedim. Çünkü iki satırlık selam kelamdan ibaret bir şey değildi. Sana anlatmak istediğim şeylerden hiçbirini yazmaya vakit bulamamıştım. Şimdi başlıyorum. Tabii evvela seyahatimin nasıl geçtiğini anlatayım. Senden ayrıldığım sabah Nermin bir parça beni bekle. Hafif hafif kapıma vuruyorlar. Aksi şeytan, kapımı vuran adayımın damadıymış. Vakit geldi Sara Hanım diyor. Ben kasabaya iniyorum. Mektubunuzu yine elinizle postaya vermek istiyorsanız lütfen acele ediniz. İyi olur ama giymem için hiç olmasa bana 15-20 dakikalık zaman vermelisiniz diye cevap verdim. Remzi Bey küçük bir tereddütten sonra razı oldu. Ne yapalım? Arabayı biraz fazla koştururuz. Burada bulunduğum müddetçe posta günü kasabaya araba ile mektup götürmek galiba bir adet, bir anane olacak. Kusura bakma Nermin. Sana çarşamba postasına kadar uzun bir mektup hazırlarım. Gözlerinden öperim. Sara.